Neyse adımız ve umurumuz için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ikinci iş gününde işte yine buluştuk. Güzel bir program diliyoruz, güzel bir gün diliyoruz sizlere ve sizin de bizimle olmanızı bekliyoruz. Hafta içi her gün 15-15.50 arası olduğu gibi. Bugün programda yine çok güzel konularımız, çok özel konuklarımız var ama tabii ki tek eksiğimiz sizsiniz. Siz de gelin tamam olalım. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak profesyonel koç ve nefes teknikleri eğitmeni Ebru Sızan hanımefendi bizimle birlikte olacak ve nefesin hayatımızdaki önemini konuşacağız. Nasıl ve neden doğru nefes almalıyız? Bugün detaylıca irdeleyeceğiz değerli konuğumuzla. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden Çatalhöyük'ü konuşacağız. Güzel bir müzik arası var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Meğerse bir rüya, gönlünü gönlüme yazmıştım sildiler zorla.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Profesyonel koç, nefes teknikleri eğitmeni Ebru Sızan hanımefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aslında nefes alıyoruz değil mi? Alamıyor muyuz yoksa?
Bir düşünmek lazım. Acaba gerçekten nefes alabiliyor muyuz? Yoksa nefes aldığımızı mı zannediyoruz?
Nefes almak tabii ki yaşamanın bir belirtisi. Elbette hepimiz yaşadığımız için nefes alıyoruz ama acaba doğru alabiliyor muyuz?
Nefes aslında yaşam demekse ve hiç nefes almadığınızda, hiç yaşayamıyorsanız, susuz yaşayabiliyorsunuz bir süre, yemeden durabiliyorsunuz bir süre ama nefessiz ne kadar yaşayabiliyoruz? Yaşayamıyoruz. Demek ki aslında doğru nefes almayı bilmemiz gerekiyor. Ona bakmamız lazım. Doğru nefes alamadığımız için hasta oluyoruz aslında. Çünkü birinci ihtiyacımız... Bakacak olursanız oksijen. Eğer oksijeni vücudunuza doğru şekilde sokamıyorsanız, organlarınızı besleyemiyorsanız, beyninizi besleyemiyorsanız, dolayısıyla ruhunuzu besleyemiyorsunuz. Gerginlikleriniz, hastalıklarınız hepsi arka arkaya oksijensizlikten kaynaklanıyor. Ama nefes almayı biliyor muyuz?
Yaşayabilecek kadar belki. O bile eksik bir cümle değil mi?
Evet, yani ancak işte günü kurtaracak kadar nefes almayı biliyoruz. Şöyle ki insanların %90'ı doğru nefes almayı bilmiyor. Oysa ki dünyaya geldiğimizde doğru nefes alarak geliyoruz. Bütün bebekler doğru nefes almayı biliyorlar. Sonradan unutuyoruz doğru nefes nasıl alınır, o nefesi İçimize nasıl doğru çekeriz, organlarımızı, beynimizi nasıl besleriz? Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların, zincirlerin devamında kaybediyoruz o yetimizi nedense. Ama bu öğrenilebilir bir şey.
Yani tekrar o bebekken aldığımız nefesi almayı başarabiliriz, öyle mi?
Ne zaman alıyoruz peki aslında, biliyor musunuz gerçekten uyurken. Doğru nefesi?
Evet. Uyurken geldi bir an aklıma.
Uyurken?
Kendimizden haberimiz olmadığı o anda öyle. Değil mi?
Uyurken normal nefes almaya başlıyoruz. Almamız gerektiği şekilde nefes almaya başlıyoruz. Ve o yüzden doğru saatte yatmamız çok önemli, doğru saatte kalkmamız çok önemli. Çünkü vücudumuz ihtiyacı olan o oksijeni en doğru şekliyle uyku sırasında alıyor. Ve metabolizma kendisini de o dönemde yeniliyor zaten.
Şöyle, ben tabii direkt konuya doğru nefes alıyor muyuz diye girdim ama kıymetli dinleyicilerimize sizi öncelikle aslında tanıtmak istiyorum. Nefesin hayatımızdaki önemini konuşacağız bugün ama sizin o nefes almanın yanlışlığı ve doğruluğu arasındaki o çizgiye getiren nokta neydi? Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Nasıl eğitmen oldunuz?
Benim nefesle, daha doğrusu nefesin önemiyle tanışmam annemin bundan 12-13 sene önce geçirmiş olduğu bir ameliyat sonrasında oldu. O zaman 65-68 yaşlarında çok da başarılı bir ameliyat geçirdi. Çok önemli bir ameliyat olmasına rağmen ameliyattan çıktı. Fakat narkozdan bir türlü ayrılamıyor. Yani neden ayrılamadığını da işte merak ediyoruz, endişeleniyoruz filan. Doktora gittik, sorduk. Dedik ki hani neden ayılamıyor? Hani normalde 15-20 dakikada çıkması gereken kadın 1,5 saat sonra hala işte, dediler ki satürasyon çok düşük. Ha. Nedir dedim, hani bu satürasyon ne, öyle deyince tabii merak ediyorsunuz. Normal nefes almayı ve doğru nefes almayı zaten bilmediği için narkoz altında zaten bu oran düşüyor çok normal olarak ama uyandığında, bilinci açıldığında da doğru nefes alamadığı için vücuduna giren oksijen miktarı yetersiz kalıyormuş. Ve dolayısıyla bir türlü uyanamıyormuş. Bunun üzerine ben nefes üzerine araştırmalar yapmaya, doğru nasıl nefes alınır vesaire onlara bakmaya başladım. Ve evet, biz doğru nefes almıyoruz. Çocuklarımıza da doğru nefes almayı öğretmiyoruz. Bu da çok önemli. Hani bizler bir yaşa kadar geldik ama çocuklarımız daha küçükken doğru nefes almayı öğrenmeli. Benim annemin yaşadığı şeyleri bence hiç kimse yaşamamalı. Doğru bildiğinizde. Sonrasında başka birkaç küçük ameliyat daha geçirdim ama ben bu arada anneme araştırıp önce doğru nefes almayı öğretmiştim. En azından operasyonlar arkasında bu sefer artık doğru nefes almayı öğrenmeye başladı. Doğru nefes oranınız artmaya başladı. Aldığınız oksijen miktarı artmaya başladı. E bu tabii onun hayatındaki sağlığı da çok etkiledi. Beni de çok başka bir yola da itti. Yani bu konuyu araştırmaya başlama noktam annemin neden çıkamadığı, bu oksijen almak nasıl bir şey? Biz hepimiz nefes alıyoruz ama niye alamadı da niye uyanamadı
saturasyon
sorusundan
niye düşük?
Çıktı. Evet, meğersem doğru nefes almayı bilmiyormuşuz işte.
Şimdi biz dinleyicilerimize tabii ki görsel olarak gösteremeyeceğiz. Yoksa muhakkak bu işin o görsellik kısmı da var ama sözel olarak anlatmaya çalışsak doğru nefes nasıl alınmalı, nasıl alınır?
Şimdi pek çok nefes şekli var aslında ama normal hayatımızda doğru nefes almaya çalışmanın en kolay ve en çabuk öğrenilebilen iki şeklini anlatabiliriz burada. Birincisi uzanarak yapabiliriz. Aslında doğru nefes ciğerlerinizin en dip noktasına, diyaframınızı aşağıya çekerek nefes alabildiğiniz nefes. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bir elinizi karnınıza, bir elinizi de göğsünüze koyduğunuzda, her ne kadar seyircilerimiz görmese de, ben dinleyicilerimiz görmese de ben göstererek devam edeyim. Nefes aldığınızda eğer omuzlarınız ve göğsünüz oynamaksızın karnınıza doğru diyaframınız aşağıya basabiliyorsa ve eğer omuzlarınız oynamıyorsa doğru nefes alıyorsunuz. Peki bunu nasıl öğreniriz? Şimdi radyo üzerinde zor ama bir yere dümdüz uzanırsanız ve elinizi de karnınıza ve göğsünüze koyarsanız nefes aldığınızda karnınızın şişmesini, göğsünüzün sabit kalmasını sağlarsınız. Bu şekilde nefes almaya başladığınızda diyaframınıza nefes almaya başlıyorsunuz demektir ki bu doğru nefes. Doğru nefesin bir ikinci koşulu, eğer bir sağlık probleminiz yok ise burundan nefes alabilmek. Yani ciğerlerinizi burnunuzdan aldığınız havayla gerek soğuktan, gerek burundaki kılcal damarlar, mukoza ve kıllarla dışarıdaki mikroplardan mümkün olduğunca temizleyerek almak. Ve uzun bir yoldan geçiriyorsunuz. Ağızdan aldığınız nefes hep göğse gider. Ama burundan aldığınızda daha uzundan giren nefes ciğerlerin daha derin noktasına gider. Ve akıcı nefes alabilmektir esas önemli olan. Biz ona bağlantılı nefes de diyoruz.
Bunu da detaylandırabilir miyiz? Akıcı nefes almanın tam olarak ne anlama geldiğini?
Ben onu şeye benzetiyorum. Denizlerin dalga sesine benzetiyorum. Bir denizin dalga sesiyle İnsanın sağlıklı nefes alış sesi aynıdır aslında. Denizin dalgası gelir ve gider. Hani böyle sahilde durup da bir dalganın kıyıya vuruşunu ve geri çekilişini dinlediğinizde aynı sesi nefesinizde de yakalarsınız durmadan. Yani şeklinde ama bilmiyorum ne kadar gidiyor ses. Dalganın kıyıya vurması ve çekilmesi arasındaki akıntıyla nefes sesi aynıdır. Karnınızı alıyorsunuz nefesinizi ve tekrar bırakıyorsunuz. Tutmuyorsunuz, kendinizi zorlamıyorsunuz. Doğal nefesin özelliği şu, bir yerlerde bir şeyleri tıkamamak. Bütün bronşlarınız alsın ama ben doğru nefes almaya çalışıyorum deyip de tabii kendimizi de fazladan zorlamamak lazım.
Baş dönmesine yol açmamak lazım.
Alışık değiliz
değil
çünkü. Aynen öyle. Yavaş yavaş, etap etap, bunun için küçük küçük basamaklar şeklinde ilerleyen yollar. Ama kendi başımıza da böyle çalışmamız lazım diye düşünüyorum.
Tiyatro oyuncuları, spikerler ya da işini sesle yapan, mesleği bu işi meslek edinenler tabii bu anlamda çok fazla eğitimler alıyor. Ama eğer nefes almayla ya da sesle ilgili bir eğitiminiz yoksa sizin dediğiniz gibi o çocukken, bebekken aldığımız nefesi zaman içinde unutuyoruz. Peki doğru nefes almamak, yanlış nefes almak bize ne gibi olumsuzluklara sebebiyet veriyor?
Oksijensiz kalıyorsunuz bir kere. Yani zaten aldığınız nefesin hepsinin içindeki, havanın içindeki tüm oksijeni zaten almıyor vücudunuz. Bir de sığ nefes dediğimiz sadece göğüs kısmını aldığınız nefeste vücudunuz oksijensiz kalıyor. Peki oksijen neye yarıyor? Oksijen vücudunuzdaki yağların yakımından, beyninizin glikozu kırıp beslenmesine, şekerle beynin çalışmasına, ruhunuzun, psikolojinizin düzgün olmasına, bütün bunları sağlayan şeylerin hepsi oksijen. Bu şey gibi, çok uzun süre aç kaldığınızda nasıl gergin olursunuz? Ben daha başka bir şey daha söyleyeyim. Kanserin birinci sebeplerinden bir tanesinin oksijen eksikliği olduğu bilinen bir gerçek. doğru nefes almaya başladığımızda hastalıkları kesiyoruz. Pek çok hormonumuz doğru çalışmaya başlıyor. Hı hı. Akciğerde göğüs kafesimizin üzerindeki timüs bezimiz, boğazımızdaki tiroid bezlerimiz. Bunların hepsi oksijenle uyarılıyorlar. Doğru nefes aldığınızda vücudunuzda doğru bir çalışma şekli oluşturuyorsunuz. Bir başka şekli, oksijenle besleniyorsunuz ayrı. Diyaframınız sindirim sisteminize baskı yapıyor ya, aşağıya doğru alıyorsunuz nefes gibi. Sindirim sisteminizi çalıştırmaya başlıyorsunuz. Akciğerlerinize, bronşlarınıza yer açıyorsunuz. Mideniz, bağırsaklarınız, karaciğerleriniz, bütün bunlara da bir şekilde masaj yapıyorsunuz aslında. Yani eğer doğru nefes almıyorsak sağlığımızı kaybediyoruz. Sadece benim annemin satürasyonu değil, uzun sürede çok daha fazla şey de kaybetmeye başlıyoruz.
Peki belli bir noktadan sonra öğrendiğimizde o kaybettiklerimizi geri kazanabilir miyiz?
Yani tamamen kazanır mıyız? İşin neresinden döndük ona bakmak lazım. Tabii biraz fazla da tıbba ve doktorların alanına da girmemek lazım. Biz doğru nefes almaya başladığımızda vücudumuz kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacaktır. Ondan sonrası elbette ki doktorların da alanı. Elbette bunun genetik farklı şeyleri de var. Hastalıklara sadece oksijensizlik nefesi sebep olmuyor tabii ama kaynaklardan önemli bir tanesi. Evet.
Şimdi yine dinleyicilerimize görsel olarak gösteremeyeceğiz ama diyelim bir ellerini göğüslerine, bir ellerini karınlarına koydular ve göğüslerinin yükseldiğini, yani omuzlarının yükseldiğini fark ettiler. Anlıyoruz ki doğru nefes almıyorlar. Çalışarak bu iş ne kadar sürede olur ve çalışmak için ne gibi egzersizleri yapmaları gerekir?
Şimdi nefes bir kere de başlamaları mümkün değil. Bir de dediğim gibi ilk başlangıç yatarak en kolayı. Doğru nefes alabilmeniz için. Böylece karnınıza aldığınız nefesi daha iyi hissedersiniz. En iyisi ayna karşısında çalışmaktır. Çünkü o zaman görürsünüz omuzlarınız oynuyor mu, göğsünüz oynuyor mu. Ama tabii bu tip şeyler için daha böyle hani ileri düzey, daha düzgün nefes alayım, bunu hayatımın bir parçası yapayım, çocuklarıma da öğreteyim noktasında aslında bir uzmandan birebir destek almakta da fayda var. Çünkü yanlış nefes, yanlış hareketler bu sefer de farklı rahatsızlıklara neden da sebep olabilir. Evet, maalesef bazı şeyleri kaybediyoruz ama tekrar yakalamak için biraz çaba harcamamız gerekiyor sonrasında.
Çocuklarımız çok kıymetli dediniz ya, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor diye. Çocukların aslında o bebeklik ve çocukluk arasında çok uzun bir süre geçmemiş oluyor. Onları hani başta bu eğitimi vermek herhalde bizden biraz daha önemli olsa gerek. Çocuklarımıza bu eğitimi vermenin faydaları nedir? O eğitimi nasıl verebiliriz biz öğrendikten sonra?
Çocuklarımız aslında doğru nefes almayı biliyorlar. Biz nefes almayı nerede unutuyoruz? Önce oraya bakmak lazım. Mesela bir şeyden korktuğunuz bir anı düşünün. Ne yaparsınız? Önünüzde bir kaza oluyor veya bir araba hızla size doğru yaklaşıyor ve korktunuz. Ne yaparsınız?
Hemen böyle diye bir ses çıkar değil mi?
Ve nefesinizi tutarsınız.
Evet.
Nefesinizi tuttuğunuz anda nefes sisteminizi bozmaya başladınız demektir. Aynı şey çocuklarımız için de geçerli. Çocuklar daha masumlar. Daha bize basit gelen pek çok şeyden korkabiliyorlar. Mesela gülmek çok güzel bir nefes egzersizidir. Çocuklar için de öyle. Nefeslerini tuttuklarını hissettiğimizde onlara tekrar nefes almalarını hatırlatarak başlamamız lazım.
Tabii önce bunu fark etmemiz lazım.
Bunun bilinçli sürecinde hani çocuklara nefes almayı unutmamaları muhakkak unutur. Yani mutlaka unutuluyor süreç içinde. Çünkü hayat devam ederken mutlaka bir takım değişik olaylar yaşanıyor ve siz nefes şeklinizi değiştiriyorsunuz. Biz nasıl değiştirdiysek onlarınki de değişiyor. Bu süreci koruyabilmek için çocuklara küçükken bilinçli nefes almayı gösterebilmek lazım. Bunu da belki bir kendimiz öğrenerek veya tekrar yine bir uzmanla çalışarak doğru nefes almayı gösterebilmek mümkün. Özellikle çocuklara verilen bu müzik dersleri, bunlar mesela onların doğru nefes almalarını, diyaframlarını doğru yönetmelerini sağlayan teknikler içeriyor doğrusunu isterseniz.
Bizim için de birkaç teknik önerebilir misiniz?
Ben aslında şunun taraftarıyım. Öncelikle hayatımızda nefes almaktan korkmamak taraftarıyım. Uyandığımızda esnemek ve bir anda yataktan kalkmak yerine halk arasındaki tabiriyle gerinmek mesela. Bu çok önemli. tüm organlarınızın esnemesi ve oksijene açılması demek. Esnemek. Sabah kalktığımızda mutlaka bir esnemek. Bu birincisi. İkincisi, bir böyle bir açık havaya karşı çıkıp burnumuzdan çektiğimiz nefesi şöyle ciğerlerimizde kokusunu hissetmek. Alarak evet hissetmek. Bunlar aynı zamanda meditasyon. Ha, kendiniz için şunu yapabiliriz. Aynı zamanda sakinleşmeye de etkisi olan nefes için. Sakinleştirmek ve beyin dalgalarımızı da o boyuta indirmek için biz sayıları kullanırız. Böylece beyninizin şu anda kalmasını sağlar. Benimle şu anda konuşurken 2 saniye sonra soracağınız soruyu düşünüyorsunuz. Ben sizinle konuşurken neyi söyleyeceğimi düşünüyorum. Ama hiç şu anı düşünmüyorum. Hep an geçiyor. Yani insan beyni ya geçmişte ya gelecektedir. İnsan beyni ortaya ve ana geldiğinde mutluluğu ve huzuru yakalar insan. Bunu sağlamak meditasyon dediğimiz pek çok da bir nefes tekniği içeren pek çok teknik var ama bizler için en kolayı ve aklınızı beyninizi anda tutmanın en güzel yolu sayı saymaktır. Sayarak nefes almak, sayarak nefes vermek. Yani 2'ye kadar sayarsınız, 1-2 alırsınız, 1-2 tutarsınız, 1-2 verirsiniz. Mesela bu bir nefes egzersizi. Sonra bunu 3'e çıkarırsınız.
Tutmak nasıl bir fayda sağlıyor?
Tutmak sizin nefesinizi ve ciğer kapasitesinizi geliştirmenizi sağlıyor. Farklı farklı pek çok tekniği var. Mesela gün içinde burun deliklerimiz 19 dakika arayla biri açılıp biri tıkanır. Bunu genellikle biz nezle olduğumuzda fark ederiz. Eğer gripseniz ve nezleyseniz dersiniz ki burnumun bir tarafı tıkandı bir tarafı açıldı.
Evet.
Bunun aslında normalde de gün içinde 19 dakikada bir burun deliklerinizin bir tanesi tıkanır, bir tanesi açılır. Bu beyninizin sağ ve sol lobunun oksijenlenme oranını dengeleyen bir şey.
Çok ilginçmiş. Evet.
Biz bunu bilinçli olarak da yapabiliriz. Yani burnunuzun bir tarafından alıp bir tarafından nefes vermekle. Bu gibi bir sürü nefes tekniği var. Ama bunların içinde bence insanlar için ve hepimiz için en ana getirip sakinleştirici etkisi olan sayarak nefes alıp vermek. Bu gergin anlarda, heyecanlı olduğumuz zamanlarda ya da beynimizi böyle boşaltıp çok yorgun olup eve geldiğimizde kendimize ayırdığımız bir 5 dakikada yenilenmenizi, tazelenmenizi sağlayabilecek küçücük bir meditasyon olur. Çünkü aklınızı, beyninizi bu ana getirirsiniz ve o günün bütün yorgunluklarından ayrılırsınız.
Bunu o zaman günde kaç kere yapabiliriz? Anladığım kadarıyla sabah muhakkak yapmamız gerekiyor gerinme hareketleriyle birlikte. Bir de iş çıkışı o yorgunluğu atmak için eve geldikten sonra bir 5 dakika.
İhtiyaç oldukça olabilir aslında.
Çalışırken bile
tabii
olabilir.
Tabii yani hani bir öğle molasında. Aynen öyle. Ne zaman gerginseniz, ne zaman fırsatınız varsa veya ne bileyim bir yere çıktınız, çok güzel bir koku aldınız. Bunun için oturuyor olmanız da şart değil. Bir bahçeden geçiyorsunuz, hoşunuza giden temiz bir fresh, taze hava var. Hemen o anı değerlendirip yani 5 dakika ayıramasanız bile anlarda o nefesi kullanmak, yavaş yavaş hem ciğerlerinizi tazelemeniz, hem nefesinizi tazelemeniz. Cilde de çok iyi gelir bu arada. İyi oksijen.
Hanımlar. Duysun.
Hanımlar aynı zamanda iyi oksijenin iyi yağ yaktığını da bilmeli.
O zaman kilo vermede de etkili mi nefes almak?
Tabii ki. Sporun etkili olmasının sebebi de budur. Mesela spor salonunda yaptığınızda, eğer deneyecek olursanız, kapalı alanda yaptığınız sporla açık alanda yaptığınız sporda aynı aktiviteyi de yapsanız, deneyin. Aynı süreli ve aynı aktiviteleri yaptığınızda, ertesi gün açık havada yaptığınızda daha fazla kilo verdiğinizi, daha fazla yağ kaybettiğinizi, gram olarak daha fazla kilo verdiğinizi görürsünüz. Çünkü oksijen hücrelerdeki yağ yakımını hızlandırır. Kapalı alan evet belki klimalı, hava temiz ama asla açık
hava gibi olmaz değil mi? Tabii en büyük şanssızlık bizim büyük şehirlerde yaşıyor olmamız. Dışarı çıktığımızda o temiz havayı, içimize çekecek havayı çoğu zaman bulamıyor olmamız.
Maalesef.
Belki hani kendi şehrimizde de olsa yine böyle küçük ormanlık alanlar muhakkak vardır. O ormanlık alanlara gidip belki sporumuzu yapmak biraz daha faydalı olacak.
Artık güzel parklarımız da var aslında. Yani böyle tartan zemini, spor aletlerinin olduğu, yeşilliklerin olduğu pek çok büyük şehirde ki Ankara'da kışın çok da zordur temiz hava bulmak ama en azından bu parkları, bu alanları da bu şekilde kullanabiliriz elbette.
Biz TRT olarak biraz şanslıyız o anlamda. Tam Eğimir Gölü'nün çok yakınlarındayız. Ormanlık alanın çok yakınlarındayız. Havamız nispeten Ankara'nın diğer bölgelerine göre daha temiz ve daha böyle nefes aldığınızda, o 5 dakikayı ayırdığınızda kilo yakmaya daha müsait bir havamız var.
Evet, muhteşemdir. Biz Eğimir'i kullanıyoruz.
Evet.
Ama evet, çok güzel.
Siz eğitimlerinizde nasıl başlıyorsunuz bu nefes eğitimi verme sistemine? Örneğin nefes alma farkındalığı hiç olmayan biri eğitim almaya geldi. İlk ona nasıl hareketlerle başlıyorsunuz?
Biz önce kişinin nasıl nefes aldığına bakıyoruz. Çünkü hepimizin farklı yaklaşımları, vücut dili, duruşu, kas yapısı. Ben açıkçası bir miktar basit yoga duruşlarıyla da çalışmayı seviyorum. Çünkü vücudunuzu doğru kullanıp doğru esnettiğinizde oksijenlenmeyi doğru almaya da öğreniyorsunuz. Ama tamamen kişinin nasıl nefes aldığına, neresine nefes aldığına göre değişiyor. Kimisi çok derin nefes alıyor ama belki yukarıya almıyor. Kimisi işte doğru nefes alıyor ama bir yerde fazla nefes tutuyor. Tamamen kişiye özel. Önce gelen kişiyi inceliyoruz. Yani nasıl nefes alıyor? Bir de ne bekliyor? Yani ne için doğru nefes almak istiyor? Çünkü bir tek şu anda konuştuğumuz sağlıklı nefes elbette ki herkes için geçerli. Ama bunu sporda kullanan var. İşte konuşma, diksiyon için kullanan var. Bir sürü tekniği var. Beyni farklı çalıştırmak için kullanmak isteyen var. Benim oğlum mesela ders çalışırken konsantrasyonu arttıracak nefes tekniklerini öğrettim. Hani o taraftan yürüsün istiyorum falan. Yani önce karşımızdaki insanın ihtiyacına, yaş grubuna, elbette ki sağlık geçmişine de bir bakıyoruz. Kendi haddimizi de biliyoruz. Nefeste uzmanız ama tıbbın ve doktorların da bilgilerini, deneyimlerini bir kenara atmaksızın önce o tarafa bakıyoruz. Sonra bakıyoruz ki sağlıklıysa o zaman hadi bakalım neye ihtiyacımız var. O yoldan kişisine göre yürüyoruz.
Aslında yani. Çok güzel ifade ettiniz. Çünkü herkesin ihtiyacı farklı. Herkesin nefes tutabilme kapasitesi farklı. Hatta bildiğim kadarıyla kadın ve erkeklere göre bile nefes alış sistemi farklı ki galiba erkekler biraz daha bu konuda başarılılar.
Yani başarıdan çok daha şanslılar
diyelim.
Şanslılar. Evet.
Onlar daha kolay nefes alıyor değil mi? Diyafram nefesini daha kolay kullanabiliyor.
Göğüs kafesleri yapısından kaynaklı biraz. Kilo vermeleri de öyledir onların. Metabolizmalarının çalışması. Evet. Şekliyle alakalı. Ama bu tabii tamamen herkes için böyle diye bir şey yok. Tam tersi durumlarda söz konusu. Yani hani
azim ve kararlılık olduğu her yerde.
Aynen öyle. Yani dediğim gibi bu bile yapıyla alakalı. Evet, erkekler genellemeye vurduğunuzda daha şanslılar belki. Ama pek çok erkekten çok daha şanslı kadınlar olabildiği gibi bu konuda çok şanslı olmayan erkekler de olabiliyor. Zaten ihtiyaç buradan çıkıyor. Önemli olan nefes almaya gerçekten önem vermek. Yani bunun sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olmak. Kendi başımıza da olsa ufak ufak başlamak. Ben öyle çıktım bu yola. Yani annemin o rahatsızlığıyla ben nasıl nefes alıyorum, nasıl nefes almalıyızı araştırırken buldum. Herkes bir şekilde mutlaka bu yoldan kendini geliştirerek ilerleyebilir. Takıldığı yerde de
muhakkak bir uzman görüşü alabilir.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
için.
Ben
çok teşekkür ederim.
Son cümlelerinizi aldık ama yine eklemek istediğiniz varsa dinleyicilerimize ulaştıralım.
Yok, çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel de bir yayındı. İnşallah doğru nefes almak konusunda birilerine bir parça bir ışık tutabilmişizdir.
Muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İnşallah şimdi söylediğiniz o cümlelerle bu dakikadan sonra herkes bir gözlerini kapatıp doğru nefes alıp almadığını kontrol etsin ve sonrasında da bu konuda yapabileceği bir şeyler var mı? Yeni hayata dair bir baksın kendine diyelim.
Temiz bir nefesle, temiz bir hayata yeniden başlasınlar inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben eksik teşekkür olmayayım. Ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde profesyonel koç ve nefes teknikleri eğitmeni Ebru Sızan hanımefendiyi ilk bölümümüzde ağırladık. Nefesin hayatımızdaki öneminden bahsettik. Nasıl doğru nefes alırız ve neden doğru nefes almalıyızı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde devam edeceğiz.
Ne yaptın bana? Sen
Çünkü ben duvarlara döndüm. Ne aldın benden sen? Çünkü ben duvarlara döndüm. Hem kırıldım hem kırdım. Ah, üzüldüm tabii ben de, kolay değil. Hem kırıldım hem kızdım.
Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama.
Ah, dağıldım tabii ben de bin parçaya. Hem kırıldım hem kırdım. Ah, üzüldüm tabii ben de, kolay değil. Hem kırıldım hem kızdım.
Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama
ölünmüyor yokluğunda. Ölünmüyor bak yokluğunda. Kalbim görünmüyor da. İster unut ister unutma. Dipteyim ben daha, düşürmüyor da.
Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldun ama
örünmüyor yokluğunda.
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor ve stüdyomuza değerli hocamızı aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle bugün yine birlikte her sabah olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Geçtiğimiz hafta Göbekli Tepe'yi konuştuk. Evet. İlk yerleşim yerlerinden, bu sefer de Anadolu'nun yine ilk yerleşim merkezlerinden Çatalhöyük'ü konuşacağız, evet, değerli hocamızla birlikte. Evet. Göbekli Tepe'den daha yakın bir tarihte değil mi,
evet, Çatalhöyük? Evet, daha yakın bir tarih. Ama yerleşme. Hı hı. Hani Göbekli Tepe'de henüz
yerleşim yoktu.
Tabii Yakın Doğu'da, Orta Doğu'da başka yerleşim yerleri var bu tarihte tarihlendirilmiş. Ama Çatalhöyük'ün önemi, Çatalhöyük Anadolu'da, yani o bölgelerin dışında da Anadolu'da da böyle bir kültürün olduğunu göstermesi açısından keşfedildiği andan itibaren gerçekten tarihi bu anlamda değiştirdi.
O daha eski keşif mi Göbekli Tepe'den?
Tabii tabii tabii. Evet, 1958'de ilk James Mellard keşfediyor. Hı hı. Sonrasında kazı çalışmaları için izin alıyor ve kazı çalışmalarına başlıyor 61 yılından itibaren. Fakat işte 63-64 gibi kaçakçılıkla ilgili bir takım söylentiler ortaya çıkıyor. Çünkü bulduğu ve Dorak hazinesi adını verdiği bir takım görseller var. O görselleri yayınlıyor. Yayınlayınca hani nerede hiç de bilgi vermemiş Türk hükümetine. Türk hükümetine bilgi vermediği için hükümet soruyor. Hani bunları yayınladın. Peki bu hazine nerede? Kendisi de İzmir'de bir Yunan kadının evinde gördüğünü, kendisinin bulmadığını, kendisinde olmadığını bunları söylüyor. Fakat ne kadına rastlanabiliyor, ne hazineyle ilgili bir şeye rastlanabiliyor. Böylece kazı izni durduruluyor. Yani kazı çalışması durduruluyor. Daha sonrasında tekrar bir kazı başlatılıyor. Ve buradaki o kazıya yardımcı olarak bir İngiliz gene geliyor, başlıyor. Yardımcı olarak Mellart devam ediyor. Fakat bir süre sonra diğer arkeolog ayrılıyor. Mellart'a kalıyor gene. Böyle olunca tekrar bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve 1964'te çalışma izni iptal edilerek Mellart'ın tamamen bitiriliyor kazı çalışması. Ta ki 93'e kadar. Yani aslında çok uzun bir süre gerçekten atıl kalmış. Tabii Türkiye'de yaşanan sıkıntılar falan da oldu o dönemde ama yani bir taraftan da sanıyorum fonlanma ile ilgili sıkıntı oldu. Yani bizim zaten arkeolojik kazıların çok ciddi bir parasal, finansal desteğe ihtiyacı oluyor. Bu yüzden çeşitli arkeoloji enstitüleriyle ortak yürütülüyor çalışmalar. Dolayısıyla daha sonra İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ile ortak bir çalışmayla HODER başlatıyor tekrar kazıları. Kazıları başlatıyor ve daha öncesinde Meler çok geniş kapsamlı hızlı bir kazı çalışması yaparak büyüklüğünü ortaya çıkarmıştı Çatalhöyük'ün ve dünyaya ne katkı getirdiğini bu anlamda bu Neolitik çağa ilişkin hangi katkıları sunduğunu ifade etmişti. 93'ten itibaren sanıyorum 2018'de bitecek kazılar ki yani sadece İngilizler de değil Yunanlılar var arasında hani birkaç farklı milletten Amerikalılar var birlikte ortak bir çalışmayla devam ediyor Stanford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi falan. Onlar da evlerin içerisinde daha detaylı çalışmalar yaparak yani geniş kapsamlı çalışma yerine bulunan kazı alanındaki bulunan evlerin içerisinde daha derinlemesine çalışmalar yaparak bu konuyla ilgili tarihlendirme işte o anlam verme gibi bir takım daha bilimsel çalışmalara yani hepsi bilimsel de daha derinlemesine çalışmalara doğru gidiyorlar. Şimdi özellikle burada şu açıdan fark görüyoruz. Yani Çatalhöyük'ün dünya tarihini değiştirdiğini söylediğimizde neyle ilgili olarak bunu söylüyoruz? Bir kere Çatalhöyük toplu yerleşme alanı. Küçük küçük yerleşmeler daha önce bulunmuş ama köy diyemeyeceğimiz, neredeyse bir şehirleşme diyebileceğimiz. Hatta burada ben görselini almak için aldım. Duvar resimlerinde bu gördüğünüz dünyanın ilk haritası sayılabilecek haritayı görüyoruz. Yani aslında bir anlamda şehir planı.
Evet.
Ve arkada bulunan Hasan Dağı var. Bu Çatalhöyük diye bahsettiğimiz yer Konya'nın 50 kilometre güneyinde Çumra yakınlarında bir yer. İki tane tepecik gibi bir yer olduğu için çatal gibi görünerek o iki höyük dolayısıyla Çatalhöyük olarak adlandırılmış. Yani burada ciddi bir şehir planı görüyoruz aslına bakarsanız. Ve dolayısıyla toplu kentleşmenin başlamasıyla ilişkilendiriliyor dolayısıyla Çatalhöyük. İlk toplu yerleşim diye yaklaşık 8.000 kişinin, 5.000 ila 8.000 kişinin yaşadığı düşünülüyor. Evlerin yapılandırılması hani kare tabanlı, yan yana bitişik duvarlı ve sokak neredeyse hiç olmayan evlerin damlarının daha çok sokak olarak birbirine bağlantılı şekilde olduğu için kullanıldığı damların üzerinden bir aralıkla penceresiz tamamen evler bir aralıkla merdivenle aşağıya inilen çünkü hani birazcık savunma amaçlı yabani hayvanlardan falan savunma amaçlı fakat mesela bir Hattuşa'da gördüğümüz yani Boğazkale'de Boğazköy'de gördüğümüz ya da başka şehirlerde gördüğümüz bütün o şehri saran kale duvarları yok. Sur duvarları yok. Bu da aslına bakarsanız bir devletleşme olmadığını, başka devletlere karşı korunma ihtiyacının olmadığını. Şehir var ama henüz daha rekabet yani artı değer yaratacak kadar bir ürün fazlalığının olmadığını, Bu anlamda da böyle bir rekabetin olmamasından dolayı şehri savunacak böyle bir duvarın varlığına henüz rastlanamadı. Diğer taraftan en önemli hani buluntulardan bir tanesi, Çatalhöyük ile ilgili dünyayı heyecanlandıran şeylerden bir tanesi ana tanrıça kültü. Hep bahsediyoruz.
Evet.
Anadolu gerçekten hani Anadolu, Anatolia adından geliyor gerçi ama Anadolu adını Türkçeleştirmişiz. Gerçekten çok da yakışıyor. Bir dişil toprak o anlamda. Çünkü ana tanrıça kültü çok ciddi manada binlerce yıl boyunca devam etmiş. Şimdi burada görünen o kibele, büyük göğüslü, büyük karınlı, altında bulunan bir küçük toprak parçası daha var. Doğurma sahnesi olarak görülüyor o. Yanında leoparlar var, koltukta oturuyor. Daha şişman, böyle doğurgan bir kadın görüntüsünde. Çünkü bu topluluk artık yavaş yavaş tarıma geçmiş. Hayvanları evcilleştirmiş. Dolayısıyla hayvanları evcilleştirdiği için hayvanların yünlerinden mesela dokumacılık gelişmiş. Yine kil sanatı. Önceki dönemlerinde mesela resimsiz çanak çömlekler yapılırken daha sonrasında baktığımızda üzerine bezemelerin yapıldığını, artık sanat haline getirildiğini görüyoruz. Doğu höyük biraz daha hani 7000 yıl önceye dayanırken Batı höyük daha erken bir tarihe tarihlendiriliyor, 5000 gibi. Dolayısıyla yaklaşık 2000 yıl boyunca burada yaşandığını görüyoruz. Kadının oradaki bu kadın şeyinin kültünün de küçük küçük heykelcikler, daha farklı heykelcikler de bulunmuş durumda. Ama bunun toprağı simgelediğini, toprak anayı simgelediğini, dolayısıyla kadının hamile oluşunun toprağın kabarmasıyla, kadının doğurmasının toprağın yeniden canlanmasıyla ilişkilendirildiğini, çünkü mesela ambarlarda kadın heykelcikleri bulunuyor. Ev yapılarına baktığımızda bereketli bir toprak, özellikle havanın buzul çağından sonra havanın ısınmasıyla birlikte Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun bu bölümü gerçekten hem sulak hem de çok verimli bir arazi. Doğal olarak yetişen pek çok bitki ve hayvan da var. Ama bunların yanı sıra kendileri de zaten yavaş yavaş arpa, buğday yetiştirmeye başlıyorlar. Bayağı tarıma geçiyorlar. Mesela sepetçilik bir taraftan sanat dalları gelişiyor. Yani baktığımızda diğer belki topluluklardan farklı olarak gene öne sürebileceğimiz şeylerden bir tanesi, sadece şehir olarak işte tarımla uğraştılar, hayvancılıkla uğraştılar değil, bunun dışında sanatla uğraştılar. Çok inanılmaz güzel duvar resimlerini görüyoruz mesela. Ocak evin içerisinde bir köşede yer alıyor ve ocağı yakarak ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem ısınma ihtiyaçlarını hem yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii is oluyor. Dolayısıyla duvarlara sürekli kireç sıvama yaptıklarını görüyoruz. Sürekli bir kireç sıvama, yani neredeyse 10 santim kalınlığındaki bir şeyde haftalık olarak böyle sıklıkla duvarların kireçlendiğini, kireçle tekrar sıvandığını görüyoruz. Ve bu beyaz krem diyebileceğimiz kireçle sıvandıktan sonra sarı ağırlıklı kırmızı renklerle çok güzel duvar resimlerinin yapıldığını görüyoruz. Bunların çoğu mesela açıklanmış durumda ama bir kısım şekiller var ki, geometrik şekiller, hala ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Av sahneleri var, inanış sahneleri var, bir takım hayvanların, muhtemel ki anlam verdikleri hayvanların ya da ilişkide bulundukları. Mesela ölülerini öncelikle akbabalara yedirip ondan sonra gömdüklerini düşünüyoruz. Çünkü buna benzer bir sahne canlandırılmış orada. Yani o duvar resimlerinin bir kısmı ve bazı başka malzemelere çizdikleri işaretlerin bir kısmı henüz çözülmüş değil. Sembolik kaldı yani. Tam olarak bunlar anlam bulamadı. Ama aynı zamanda bu bir inanışın da, yani ana tanrıça kültü varsa, işte ambarda buluyorsak evlerin yapısını biraz önce söylüyordum, yanında da bir tane, bir iki tane oda oluyor. Bunlardan bir tanesi depo olarak kullanılıyor. İşte buğday depoluyor, içkisini depoluyor falan gibi. Mesela ambarlarına koyuyorlar. Demek ki bereket getirsin diye konuluyor. Yani sadece tapınaklarda bulunmadığı için çok farklı yerlerde, evin kapısı gibi hani böyle korumasını düşündüğü yerlerde de gördüğümüz için, demek ki gerçekten çok ciddi de bir dini ne diyelim, yapılanma var. Bir inanış var. Bir taraftan biraz önce söylediğim gibi çanak çömlekle ilgili, sepetle ilgili, taş işçiliğiyle ilgili, dokumacılıkla ilgili. Mesela bir takım kilim desenleri görülüyor o bahsettiğim duvar resimlerinde. Mesela Anadolu'nun o bölgesinde hala kilim desenlerinde kullanılan desenlerin oralardan geldiği söyleniyor. Benzer desenlerin ama bizim bugün verdiğimiz anlamları mı veriyorlardı onlar da onu bilmiyoruz. Ama desenler o desenler. Dolayısıyla o desenlerin anlamlarını çözmek üzerine mesela çalışmalar yapılıyor. Diğer taraftan biraz önce bahsettim. Evleri 80 ila 100 yıl arasında kullanıyorlar. Sonrasında yani neden böyle yaptıklarını tam olarak açıklayamadılar henüz. Fakat hani ömrünü doldurduğunu düşünüyorlar herhalde, artık hizmet etti ve bitti diye düşünüyorlar. 80 ila 100 yıl sonra içini moloz ve toprakla doldurup üstüne tekrar yeniden ev yapıp yeniden yaşıyorlar. Böyle 10, yaklaşık 14-18 kat tespit edildi. Yani böyle üst üste yeniden yapılanarak ve 21 metre yüksekliğinde bir höyükten bahsediyoruz. Düşünün yani sanıyorum daha tüm katları ortaya da çıkarılamadı. Tüm katları ortaya çıkarılmış olsa ne kadar zengin bir şu anki
gökdelen aslında.
evet şu anki verdiği zaten bilgilerle bile çok dolu dolu, gerçekten çok fazla bilgi var. Şimdi bir taraftan da baktığımızda gerçekten toplumsal yapılaşma olarak da, hani toplumsal ne diyelim, sosyal yapı olarak da ana tanrıçı olduğuna göre kadına çok ciddi önem verildiğini görüyoruz. Günlük hayatta birlikte pek çok şeyi yaptıklarını görüyoruz. Çünkü sahnelerde de o şekilde canlandırıldığını görüyoruz. Kadının yerinin çok önemli olduğunu görüyoruz o Çatalhöyük'te. Bu da tabii Anadolu'nun kültürüne ilişkin, o dönemdeki kültürüne ilişkin yine bir bize arka plan veriyor. Ve pek çok farklı organizasyonların yapıldığını görüyoruz. Yani bir taraftan işte ev yapımı, o kirecin yapılması, işte biraz önce bahsettiğimiz farklı meslek dallarının yapılması. Tabii günlük hayatta kullanacaklar onlar ama günlük hayatın dışında da artık sadece günlük hayatta kullanmaya, işlevsel olmaya dönük olmanın dışında üzerlerindeki bezemelerden, ne bileyim hayvan figürlerine verilen önemden, işte o çizilen resimlerden görüyoruz ki sanatsal da bir çaba var.
Yani, her evde var mı o sanatsal çalışmalar, yoksa hani bazılarında
hemen
mı?
Hemen hemen o kadar çok ki evet. Evet hemen yani, hemen her
demek
evde
ki
var.
Demek ki her evde sanata önem verilmiş.
Evet yani hani bu diğer Orta Doğu'da bulunan benzer dönemdeki şehirlerden farklı olarak bu kadar küçük bir yerde bu kadar çok duvar resminin olması ve hani çok korunmuş olması, tabii onların üst üste işte toprak yığılmış olmasından dolayı, toprağın da kendi özelliğinden dolayı bugünlere kadar gelebilmiş. Yani bu çok da tabii çok kıymetli bir şey, kaybolabilirdi bunlar. Dolayısıyla bunların olmuş olması da ayrıca çok iyi. Hani her anlamda farklı meslek dallarının olması toplumsal yapının da güçlü olduğunu gösteriyor ve barış içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. Yani hep beraber doğayla barışık,
savaş
birbirleriyle
de yok,
barışık.
Değil mi o resimlerde?
Evet, evet, savaş sahneleri de yok. Ayrıca hani evlerinin içerisinde toprak sekiler yapıyorlar. O toprak sekiler bizim şu anki hani şark köşesi deriz, böyle sedirler yaparız da çok benziyor mesela o yapılanmaya. Yine Türklerde, Orta Asya'da da böyle ocak, hani evin tam ortasında yer alır. Onlarda da öyle bir yapılanma var. Ve mesela ölülerini o sekilerin altlarına gömüyorlar. Belki de belli bir süre sonra artık değer verdikleri ölüleri evin içine koya koya o ev artık hani yaşanmaz hale geliyor belki. Evet. Ondan sonra kapatıyorlar. Evet. Yani bir açıklama da bu. Ama bir de şöyle bir şey var. Kafatası kültü var mesela. Bir kısım ölünün kafasının olmadığını, kafatasının olmadığını görüyoruz. Bunlar boyanarak mesela farklı amaçlar için kullanılmış. Yine boğa başlarının olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı gerçek boğa başları, kille üzerleri kaplanarak evin içerisine aplik gibi asılmış mesela. Bu da bir sanatsal şey. Yani evet, tamam inanış da görüyoruz ama bunun dışında aynı zamanda bir sanatsal yönü de var. Bunların bir kısmını işte bu biraz önce bahsettiğim şehir planını, boğa başlarını ve Çatalhöyük'le ilgili işte obsidyen mesela sanayi ve ticaretin olduğunu görüyoruz. Çünkü çok farklı yerlerden obsidyen geliyor. Bu da aslında bakarsanız ciddi bir kültürler arası alışverişin olduğunu gösteriyor. Anadolu Medeniyet, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görebilirler.
Yine Kibeli'de
Konya Arkeoloji,
de,
evet, Konya Arkeoloji Müzesi'nde içerisinde görebilirler yurt dışından gelecek dinleyicilerimiz, turist olarak gelirlerse mutlaka gezmelerini öneririm. Gerçekten biz hani birkaç tanesini anlattık ama bu anlamda Anadolu gerçek bir hazine. Ben açıkçası gelecek haftaya da bu konuyla ilgili gene devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü ilk paleolitik dönemle ilgili çok konuşmadık. Yine mağara yerleşmeleri var. Biraz onlardan bahsetmeyi düşünüyorum.
Heyecanla, heyecanla bekliyorum. Çünkü benim de çok ilgimi çekiyor gerçekten. Evet. Ama hani böyle siz de tatlı tatlı anlatıyorsunuz. O yüzden heyecanla önümüzdeki haftayı bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla bugün Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden Çatalhöyük'ü konuşmaya başladık diyeyim. Önümüzdeki hafta İnşallah devam edeceğiz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nde son dakikalarımız ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.